A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Hayata dair programımızda Erkan Seyhan'la birlikte bugün konuğumuz gazeteci yazar Sayın Sami Cohen. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Sağ olun. Hoş bulduk.
Efendim bir rekor mudur sizin 57 yıldır Milliyet Gazetesi'nde yazarlık yapıyorsunuz? Bir rekor mudur?
Öyledir, öyledir. Öyledir. Yani hatta size şöyle söyleyeyim. Yani şimdi ben gerçekten 57 yıl oldu işte Milliyet'te devamlı çalışıyorum. Yani devamlılık çok önemli. Yani
evet.
Sürekli olarak aynı müessesede çalışmış olmak. Hayır çünkü bir müessesenin eskisi de olabilir. Yani bilmem işte diyelim işte 40 yıl, 50 yıldır çalışan ama hani bir mesela bir başka bir yere transfer olmuştur. Sonra tekrar dönmüştür vesaire. Ama benim işte özelliğim bu. Yani 1954'te ben şeyde başladım, Milliyet'te başladım. O gün bugün devam ediyorum. Şimdi bu evet bir rekor mudur? Bir rekordur. Hatta
dünyada bir rekordur muhtemelen.
Hatta yani sektör olarak da öyle.
Evet.
Sektör olarak da öyle. Hani bir herhangi bir başka bir şirkette devamlı olarak işte bu kadar yıl çalışmış bir kişiyi bulmak pek
ben
pek
duymadım. Ben de zor. Duymadım yani.
Zor, zor. Hatta şöyle bir anekdot da anlatayım. Şimdi ben 55'i tamamladığım zaman efendim işte Aydın Doğan bizim işte o zamanki patronumuz yani gazetenin sahibi efendim bir tören düzenledi. İşte gerçekten yani onun içinde Milliyet içinde gurur verici bir şey bir elemanın bu kadar yıl çalışmış olması. Bu vesileyle kendisi de çok güzel bir konuşma yaptı. Ben de cevaben falan da işte şöyle bir şey söyledim. Dedim ki yani bugün devamlı olarak bir müessesede çalışma rekorlarını kıran insanlar Japonlardır. Japonlar hakikaten öyle. Japonlar bir müessesede çalıştıkları zaman yani başka bir yerden teklif bile gelse falan yani pek şey yapmıyorlar. Buna itibar etmiyorlar. Yine aynı müessesede devam ediyorlar. Ve bunlar kendi çalıştıkları müessesede derece bir gurur vesilesidir onlar için. Ve derler ki ben Sony'yim veya ben Hitachi'yim falan. Yani emekli olduğu güne kadar aynı müessesede devamlı çalışıyor. Hatta onların çocukları da eğer aynı sektörde çalışmak arzusunu duyarlarsa onları da teşvik ederler. Bir jenerasyondan öbürüne geçiyor yani o şekilde. Ve dediğim gibi ya onlar ben şuyum falan diyor. Ben de orada bağırdım. Dedim ki işte benim durumum da böyle bir Japon'a benziyor. Ben de Milliyet'im dedim. Evet. Yani bir böyle özdeşmiş bir vaziyetimiz var işte. Artık bunca yıl yani aynı mesleğe çalışmak benim için hakikaten yani hem bir mutluluk olmuştur her zaman. Ama artık ayrılmaz bir parçası oldu.
Evet, gazetenin. Evet. Evet. Tabii hepimiz yani, için aslında tüm okurlar için de çağrıştıran bir şey yani. Evet, sizin adınızın geçtiği yerde, Milliyet, evet. Milliyet'in adının geçtiği yerde siz akla geliyorsunuz. Güzel bir şey. Bir de başarı için aslında hakikaten çok önemli bir konu istikrar.
Evet,
yani
evet,
ne alanda olursa olsun
tabii, tabii.
Bir şeyde istikrar varsa o konuyla ilgilenenler için, tabii, yöneticileri tabii. için, çalışanlar tabii, için o zaman başarı geliyor zaten inşallah.
Evet, evet doğru. Evet.
Sizin meslekte mekteplisiniz aynı zamanda değil mi?
Bir parça öyle bir sayıdır evet. Tabii. Yani şimdi bugün yani aslında biliyorsunuz yani gazeteci olanların bir kısmı, önemli bir kısmı işte iletişim okumuştur veyahut gazetecilik okutulan üniversite veyahut fakültelerden mezundurlar. Ama bizim zamanımızda bir kere yani şöyle söyleyeyim yani bizim zamanımızda dediğim ya 1950'lere kadar yani hatta 60'lara kadar Türkiye'de gazetecilik fakülteleri falan pek yoktu. Yani gazeteci
evet.
Alaydan yetişmeleri yani bütün meşhur isimler eski bizim abilerimiz hepsi işte liseyi bitirdikten sonra işte gazeteye girer gazeteciliği orada öğrenir orada yetişir. İşte bir usta vardır orada. Efendim işte eski bir yazar, eski bir yazı işleri müdürü veya işte eski bir benim haberler müdürü onun nezaretinde başlar ve onu götürür ve çalışır işte. Ondan sonra kendisi de işte parlak bir gazeteci olur. Öyleydi eskiden öyleydi. Şimdi tabii dediğim gibi 1950'lerden sonra biraz bu değişmeye başladı. Nitekim İstanbul Üniversitesi'nde ilk gazetecilik fakültesi kuruldu. Ama hatta o zaman fakülte falan değil, enstitü adıyla kuruldu. Şimdi fakülte tabii. Hı hı. Enstitü yani öyle bir isim münasip görülmüştü o zaman. Ben işte liseyi de yeni bitirmiştim o zaman. Dolayısıyla Ben oraya girdim çünkü ben gazeteci olmak istiyordum. Yani ben daha lisedeyken buna karar vermiştim ve yavaş yavaş da yani lisedeyken yani 10. 11. sınıfta benim yavaş yavaş bazı gazetelere deneme olarak işte bir takım böyle yazılar yazıyordum. Bunların bir kısmı yayınlanıyordu da benim o zamanın gazetelerinde. Dolayısıyla ben ondan sonra o fakülteye girdim. Yani benim şansım oldu ki işte tam o sıralarda da böyle bir fakülte kurulu ama bugün bakıyorum
maşallah. Siz ilksiniz değil mi?
Evet ben ilk yılın öğrencisiyim. 85 numaralı öğrenciyim.
Peki efendim gazetecilik biraz da hem aile yadigarı galiba sizde değil mi?
Bir parça da öyle evet. Benim pederim rahmetli o da evet. Aslında yani onun ikinci işiydi gazetecilik. Bankada görevliydi, bankada servis şefiydi. Fakat aynı zamanda bir dergi çıkarıyordu. Bu bir vesileydi benim için tabii işte hani nasıl olur da işte bilmem işte 16 yaşında 17 yaşında bir delikanlı niye böyle karar versin birdenbire gazeteci olmayı niye aklına getirsin? Ben bu muhitin içinde içinde yani yetiştim falan diyebilirim. Yani onu gördükçe bende o heves artıyordu ve bir takım denemeler falan ile başlamıştım. Tabii bu muhitin içinde olmanın avantajı işte sizin ilgilenenler var efendim. Ver okuyayım evladım falan filan diyen büyüklerimiz vardı vesaire. Aa bak işte bu iyi oldu da bu iyi olmadı falan. Yani o şekilde tabii. Yani gazeteciliğe ilk adımı o şekilde atmış oldum.
Evet. Gazetecilikten gelen yazarlarda yani Türkçeyi biraz daha böyle duru ve güzel kullanmayı ben tespit ettim. Özellikle sizin yazılarınız da öyle. Yani çok duru bir Türkçe oluyor.
Evet.
Anlaşılır.
Tabii şimdi oluyor. Bakın bu evet tabii bu çok önemli. Bu üslup. Evet. Şimdi biz yani felsefe kitabı yazmıyoruz. Uluslararası ilişkiler üzerinde benim bir tez de hazırlamıyoruz. Yani bu bir şey değil. Yani herkesin okuması gereken şeyler ise benim mutlaka bunun halk tarafından rahat anlaşılabilecek bir üslupla tabii yazılması lazım. İşte duru Türkçe olması lazım. Benim mesela işte
ağdalı olmaması
açık,
lazım.
Evet, uzun böyle cümleler olmayacak. Tabii. Edebiyat değil bu. Değil, yani tabii, gazetenin üslubu, edebiyat üslubu değil. Şimdi burada da bakın size bir anekdot anlatayım. Şimdi bizim gazetenin yani Milliyet'in ilk kurulduğu yer bina olarak yine Cağaloğlu o zaman tabii işte Bağvali dediğimiz bizim yokuştaydı bütün binalar, bütün matbaalar hepsi. Benim Milliyet'in de Mola Fenari diye bir sokak vardır. Mola Fenari sokakta hemen bir tevazi bir böyle bir binaydı. Ali Naci Karaca'nın ilk kurduğu gazete. İşte biz 54'te 55'te falan orada başladık. Ondan sonra ben de yani hem dış haberleri yönetiyorum hem de yavaş yavaş böyle dış meselelerle ilgili işte haftada bir ya işte ya bazen çok önemli bir olay olunca bir haftada iki yazı yazıyorum. Yani bir yorum şeklinde değerlendirme yazıları yazıyorum. Şimdi bizim o binanın karşısında efendim emekli çok muhterem böyle bir memur vardı. Efendim belirli bir yaşta. Biz o zaman çok genç olduğumuz için o bize çok yaşlı görünürdü. Ben aynı zamanda işte Halit Kıvanç'la aynı odayı paylaşıyordum o zaman. Efendim sabahleyin biz geldiğimiz zaman amca derdik. O balkonda oturur hava güzel olduğu zaman. Bizi selamlardı. Efendim böyle İstanbul Efendisi. Ve hatta o gün işte bir yazımız çıkmışsa iltifat ederdi bana. Şimdi bir gün bana oradan seslendi. Sami Bey dedi ben bugün yazınızı okudum. Çok rahat anlıyorum dedi yazdıklarınızı. Çok rahat anlıyorum deyince ben ondan sonra inanın bütün hayatım boyunca yazıları yazarken hep imaj olarak gözümde o amca var. Ben ona okutabiliyorsam ne mutlu bana.
Evet, çok doğru.
Yani o anlayabiliyorsa biliyorsa. Ne güzel, ne evet. iyi. Çünkü benim fonksiyonum bu gazeteci olarak. Evet, ben evet. bir şeyler vermek, ben ahkam kesmek için yazmıyorum. Ben okuyucunun bir şeyler, bir bilgi sahibi olması, özellikle benim kendi yaptığım işlerden, evet, işte, evet. dünya meseleleri. Şimdi bakın bugün tabii Türkiye'yi yakından ilgilendiren pek çok dünya meselesi var, çok dış problemler var. İşte bütün bölgede işte malum işte çok konu var. Türkiye'nin işte ta işte bilmem 1960'lardan beri işte meşgul olduğu meseleler vardır işte komşularıyla vesaire. Ama Türkiye artık dünyaya çok açıldığı için bu duruma geldi bugün. Hı hı. Herkes iyi kötü dış politika ile ilgileniyor. Evet. Dünya meseleleriyle ilgileniyor. Fakat benim o yazıları yazdığım veyahut da dışarıya gidip de röportajlar yaptığım dönemde Türkiye o kadar dünya ile ilgilenen bir
yapısı yoktu.
Yapısı yoktu. Evet. Yani Türk okuyucusu da o kadar yani Türk okuyucusu iç politika ile ilgilenirdi. Benim sporla ilgilenirdi. O zaman ekonomiyle dahi ilgilenen çok pek yoktu. Yani. Gazetelerin ekonomi sayfaları bile yoktu. Şimdi tabii bu benim için çok büyük bir zorluktu. Ben o sıralarda dünya meseleleri işte Vietnam Savaşı mesela Vietnam Savaşı'na gidiyorum ben mesela. Veyahut da işte bilmem işte o zaman işte Sovyetlerin Çekoslovakya'yı işgal etmesi oraya koşuyorum. Bunlar yani Türkiye'nin çok yakından ilgilendiği yani kendi milli davalarıyla ilgili problemler değil. Ben şimdi o zaman eğer Vietnam Savaşı ile ilgili veyahut Orta Avrupa'daki herhangi bir işte bilmem Sovyet tarihleri bir hareket nedeniyle bir yazı yazıyorsam ben bunun nedenlerini ve bizi nasıl etkileyebileceğini anlatabilecek kadar sade efendim ve anlaşılabilir
ve özel yönelik.
Onun için benim o amca dediğim o rahmetli olmuş zat benim için her zaman bir sembol olmuştur. Ona okutmak için yazıyorum ben.
Evet çok önemli.
Ve bunu yani, başarıyorsunuz evet. Yani sağ olun. Yazılarınız gerçekten anlatmak istediğini anlatan karşı tarafın
işte ona gayret
ediyor. Tabii hangi kültür seviyesine olursa olsun anlayabileceği nitelikte. Evet. Bu çok önemli. Şimdi siz çok eskiden beri dış politika ile ilgili biri olarak şu son dönemki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bizim yakın çevremizdeki Arap ülkeleri, Müslüman ülkelerde bir takım çok ciddi değişiklikler yaşanıyor. Çok, Türkiye sizin de dediğiniz gibi son dönemde artık çok daha dünyaya açık bir ülke haline geldi.
Tabii.
Ve güç kazandı, itibar kazandı. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Söz sahibi olmaya başladı. Örnek alınan bir ülke haline gelmeye başladı. Bunda biraz şeyin de etkisini görüyorum. Ben hani geçmişten gelen bizim bir kültürümüz var. Herkesi kucaklayan, sevgiyle bağrına basan, hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun. Hani tek bir çatı altında onlara adaletle davranma geleneği var.
Doğru.
Ve bu tekrar yaşanmaya başladı diye düşünüyorum. Siz bu konuda nasıl bir değerlendirme
yaparsınız? Çok doğru bir tespit tabii. Şimdi bakın Türkiye özellikle İkinci Dünya Savaşı dışında da kaldığı için hani bir yerde kendi kabuğuna çekilmişti. Ondan sonra işte 1950'lerden 60'lardan itibaren dünya yavaş yavaş Türkiye yavaş yavaş dünyaya açılmaya başladı. Fakat özellikle bunu son yıllarda görüyoruz. Yani son 15-20 yıl içinde olanlar Türkiye'de ülkeyi bambaşka bir Türkiye haline getirdi. Yani şimdi yaşımız da müsait olduğu için onu yani çok iyi biliyorum, hatırlıyorum. Yani işte 1960'larda, 70'lerde Türkiye pasif bir ülkeydi. Ha şimdi birdenbire bir böyle kabuğunu kıran, dünyaya açılan bir transformasyon dönemine giren bir Türkiye oldu. Bu nasıl oluyor? İşte bir kere sosyoekonomik sebepler var. Türkiye ekonomik bakımdan da bugün 1960'ların, 70'lerin hatta işte 3 sente muhtaç olduğumuz dönemleri de çok iyi hatırlıyorum ben. O IMF toplantılarına falan giderdim işte Washington'da. Falan da hakikaten de yani o zaman Türkiye'nin devamlı işte destek, yardım dileyen, yardım isteyen bir durumu vardı. Şimdi öyle değil. Şimdi bakın ekonomik potansiyelin artması çok önemli. Yani bu Türkiye'deki bu dış politikadaki atılımların lokomotifi oldu. Çünkü ekonomi büyüdükçe yeni pazar arayışlarına girdi. Kim girdi? Devlet girdi. Fertler girdi. Çünkü gelişen bir özel sektör var. Ve hem de nasıl geliştiğini de görüyoruz gerçekten. Değil mi? Yani her şeyi ithal eden bir ülke bugün yani bizim gençliğimizde işte ne ihraç eder Türkiye? Tarımsal ürünler falan filan. İşte bununla yetinirdik ya. Biraz bütün vesaire gibi şeyler. Ha, şimdi bu böyle mi? Yani şimdi yani en sofistike bilmem sanayi ürünlerini ihraç edecekler. Ama bunlara pazar lazım, bunları satabilmek lazım. Bu size dünyaya açılmaya. Şimdi en önemli olay bence Türkiye'nin, yani mantalite olarak da dünyaya açılma ihtiyacını duyması. Yani biz efendim işte kendi kendimize yeteriz. Bizim orada ne işimiz var? Yok böyle bir şey artık.
Evet.
Ne işimiz var? Her yerde işimiz var. Doğru. Bir kere özellikle bölgede işimiz var. Bunun dışında hatta bölge dışında da işimiz var. Çünkü orada pazar var. Çünkü orada Türkiye'nin siz de belirttiğiniz gibi kültürü itibariyle, tarihi itibariyle orada bağlar var. Yani bugün Türkiye'nin bir Orta Doğu ülkeleriyle, İslam dünyasıyla, hatta da Kara Afrika'nın bir kısmı ile tarihi bağları var.
Var, evet.
Yani şimdi bilmem Sudan diyorsunuz. Sudan'dan bana ne diyemezsiniz. Yani Sudan, evet. Sudan işte Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası. Değil mi? Evet. O yani ve şimdi bir de şunu da görüyoruz. Ben çok da bir seyahatlerimde hep bunu gözledim. Yani diğer kolonyalist ülkeler kötü bir iz veyahut kötü bir hatıra bırakmıştır bu ülkelerde. Osmanlı olarak hala gördükleri, siz Osmanlılar dedikleri Türkler ise hala sevilen, sayılan insanlardır. Evet. Yani bir sempati
evet,
vardır.
Evet, evet.
Şimdi bu çok önemli bir şey. Şimdi bundan istifade etmemek hakikaten yazık olur. O bakımdan yani bu anlaşılmıştır artık Türkiye'de. Hem hükümetler, yani bugünkü hükümet, bugünkü hükümet, daha önceki hükümet vesaire artık bunun farkına varmıştır. Halk da bunun bilinci içindedir. Böyle bir kamuoyu artık oluşmuştur. Yani bakın bugün bilhassa tabii göç hareketi de buna çok. Yani buradan bugün işte neredeyse Avrupa'da işte 4-4,5 milyon Türk vardır. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu buradaki uzantıları aileleriyle falan büyük bir potansiyel. Ya bunların bir kısmı geri dönüyor. Yani her haliyle Türkiye artık bir dünya ülkesi evet, olmuş, evet. Küreselleşmiştir. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Bu dış politikaya da yansıyor. Yani dediğim gibi bu bir lokomotif oluyor. Dolayısıyla Türk diplomasisi de bu doğrultuda hareket ediyor. Ve bakıyorsunuz işte ben bölge ülkeleriyle daha çok yakın ilişkiler kurmak ihtiyacını duyuyor. Bu bölgedeki olayların seyircisi kalmak yerine burada aktif bir rol oynamaya çalışıyor. Çünkü buradaki istikrar Türkiye'nin istikrarı demektir. Buradaki refah Türkiye'nin refahı demektir. Ve şimdi artık öyle zannediyorum ki 1970'lerde, 80'lerde bu anlaşılmıştır. 1990'larda ve 2000 başlarında bunun temelleri atılmıştır. Bölgeler, bölge bazında. Ama şimdi artık bölgenin de dışında yani bir küresel bir politika. Yani işte dediğim gibi işte Afrika'ya kadar uzanan, hatta işte Latin Amerika'ya kadar
uzanan
ve tabiatıyla Uzak Doğu'ya kadar işte Çin'i ile Hindistan'ı ile vesaire. Dolayısıyla yeni ufuklar vardır Türkiye'nin önünde dış politikada.
Evet. Bir dediğiniz gibi yani Avrupa'daki 4 milyon Türk'ün her türlü ilişki dini ihtiyaçları da oradaki görevlerde camisi,
tabii,
yapılanması,
tabii, tabii,
her
tabii,
türlü
tabii,
ekonomik
tabii,
ilişkileri, dil, tabii, özgürlükleri tabii, her tabii, şeyle ilgileniliyor ve tabii. Bu coğrafyanın her yeriyle geçmişten gelen bir ünsiyetimiz var tabii doğal olarak haliyle ama Türkiye'nin önemli özellikleri var. Hem dediğiniz gibi imparatorluktan gelen büyük bir tecrübe var. Çok çeşitliliği güzel bir şekilde yönetme.
Evet.
Hem de laik demokratik yapısıyla bölgesinde örnek olma evet, özelliği
evet,
var.
Evet.
Mesela Sayın Başbakan'ın Mısır'a gittiğinde laikliği telaffuz etmesi anlamlıdır.
Evet.
Bizim yapımız hem Müslümanlığı da çok güzel yaşayan bir ülke evet, olarak Türkiye'nin bölgesinde örnek teşkil etmesi ve bu güzel yapıyı bölgesinde de
evet,
şey yapması,
evet.
Hatta güzel entegrasyonlar kurması Türkiye'nin ve bölgenin faydasındadır.
Mutlaka öyledir tabii. Evet, şimdi Türkiye işte hani artık moda haline gelmiş bir terim var şimdi işte Türk modeli. Yani şimdi aslında hakikaten Türkiye bir model. Biz yine biraz gerilere dönersek, çok da gerilere değil yani mesela rahmetli Özal'ın zamanında efendim yani 70'lerde vesaire o yıllarda Türkiye Uzak Doğu modellerinden isimlenmeye çalışıyordu. Yani rahmetli Turgut Bey falan hep işte Kore modeli, efendim Tayvan modeli, Japon modelinden bahsediyordu bunlar. Çünkü mesela Kore falan özellikle hani hem bir savaş geçirmiş vesaire, değil mi 1950'lerde. Ondan sonra biraz etraf yatıştıktan sonra müthiş böyle bir kalkınma hızına girmiş. Bütün dünya ile işte ilişkiler kurmuş falan bir ülke. Hakikaten güzel bir modeldi. O zaman Türkiye açısından ilham alınacak olan bir modeldi. Hatta Türk Bey bunu bahsettiği, sık sık bahsettiği için ben o zaman bir uzak doğu, yani yoğun böyle bir uzak doğu programı ile bir dizi röportaj yazmıştım. Yani oraya gittim. Bütün ülkelere gittim. Yani daha önce de ziyaret ettiğim ülkelerde ama bu sefer bu başarının sırrı nedir sorusunun cevabını. Yani bunlar mutlaka böyle çok hızlı bir şekilde kalkınıyorlar ama bunu neye borçludur? Sistem mi? Kendi karakterleri mi? Nedir bunun sebebi? Ve ben işte Japonya, işte Tayvan, ondan sonra işte Kore, Tayland, Filipin falan bütün bu ülkeleri gidip ve incelemeler yapmıştım. Ve o zaman dediğim gibi işte bir model olarak bunları görüyorduk. Şimdi enteresan, yani 2010'lu yıllarda işte 10, 11, 12'den başlarsak herhalde böyle devam edecektir. Etrafımızdaki ülkeler şimdi artık Türk modelinden bahsediyor. Evet. Hatta işte mesela komşu Yunanistan, şimdi bu malum işte çok kötü bir ekonomik kriz ile çalkalanıyor. Oradaki basına da bakıyorum mesela. Yani niye biz de Türk modelini uygulamıyoruz? Hı. Mesela bak, bankacılık sektöründe Türk modeli ne kadar iyi, başarılı oldu vesaire diye. Ha, şimdi demek ki Türkiye bu noktaya gelebildi. Hı. Bu çok önemli bir şey. Yani bu gurur duyulacak olan bir şey. Yani nereden nereye geldik ve bu o kadar uzun bir zaman değil. Yani tabii. Yani 70'li 80'li yıllarda efendim yabancı ülkeleri model olarak almışız. Yahut da model olarak kabul etmişiz. Efendim bugün diğer ülkeler ve tabii Arap Baharı ile işte bunu görüyoruz şimdi. Başka bir alanda, hani kimi ekonomik alanda Yunanlılar gibi, yani acaba işte bunu örnek alabilir miyiz diyor. İşte Mısır'da, Tunus'ta ve diğer işte ülkelerde de Türk modeli diyenler daha çok işte demokrasi sürecindeki başarıları nedeniyle inşallah bu demokrasi süreci böyle aksamadan devam eder, daha da olgunlaşır. Çünkü orada belki o da tabii onlar açısından çok önemli tabii, Türkiye'nin işte özgür bir ülke olması işte. Ama tabii bizim iç sıkıntılarımız var malum, işte hem basın özgürlüğü açısından, ifade özgürlüğü açısından hem de işte bir takım diğer konular nedeniyle. Ama gene de yani onlar için çok
olumlu bir örnek, birçok
iyi bir örnek oluşturuyor Türkiye. Çünkü yani bu bölgede bu örneği verecek başka bir ülke yok.
Yok, evet.
O bakımdan onların da bir yakınlığı var, dediğimiz gibi işte Tayyip İmparatorluk'tan kalma bunların izlenimlerle. Dolayısıyla yani Türkiye bir artık bugün bir yavaş yavaş bir model
haline geliyor. Ya aslında ben hani bir de şu var, şimdi diyelim Yunanistan Türk modeli diyor, bankacılık modeli diyor belki ama bir şeyi kaçırıyorlar diye düşünüyorum. Türkiye'de aslında en önemli model halkının
dinamizmi.
Zorluklara karşı sabır gösterebilmesi,
tabii.
Farklı kültürlere sevgiyle, saygıyla yaklaşabilmesi, işte hani komşusu açken kendisinin tok yatmasından rahatsız olması. Şimdi zaten hep Türkiye üzerine oynanan oyunlara baktığımız zaman bunu yok etmeye yönelik şeyler yapılıyor. Niye? Çünkü bizim asıl gücümüz buradan kaynaklanıyor. Evet. Biz farklı dinler yüzyıllarca bir arada huzur, mutluluk içinde yaşamışız. Evet, evet. Hiç kimse, hiç kimseyi görüşünden dolayı aslında yargılamamış. Bizim öyle bir kültürümüz yok. Hep bunlar sonradan
doğru.
enjekte edilmeye çalışılmış. Evet. Ama toplumun geneline de bunu hiçbir zaman hakim edememişler. Tabii. Halen o yüzden de işte uğraşıyorlar. Bize bir sıkıntı meydana getiriyor mu dediğiniz gibi getiriyor.
Evet.
Ama aslında örnek alınması gereken şey bu Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti açısından. Ayrıca mesela hani Müslümanlık konusunda da Atatürk'ün önderliğinde başlamış yobazlığa karşı bir hareket var. Bu çok önemli bir şey. Hı-hı. Çünkü hani dünyadaki en büyük tehlikelerden biri hangi konuda olursa olsun yobazlık. Yani bir görüşe, bir şeye yobazca bakılması. Ortadan sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü kaldırıp tamamıyla hani kendi menfaatlerine, çıkarlarına yönelik yorumlar yapılması. Şimdi Atatürk buna karşı çok ciddi bir mücadele vermiş. Bunda da başarılı olmuş. Çünkü Türk milletinin yapısına uygun olan bu. Türk milleti neşeli, eğlenmeyi seven, gülmeyi seven, ondan sonra şakalaşmayı seven, insanları seven, hayvanları seven, doğayı seven böyle bir yapısı var. Evet, yani evet. Şimdi bizim bu yapı üzerinde tekrar yoğunlaşıp bu elimizdeki hazineyi iyi kullanmamız gerekir diye düşünüyorum. Tabii. Peki bu şekilde bir önderliğin devamında sizce bir birlik oluşur mu? Yani hani bugün Avrupa Birliği artık son zamanlarına geldiği gibi bir durum var. İşte Arap Baharı ile ortaya çıkan tablo belli. Türkiye'ye bakışları belli. Türkiye'nin önderliğinde Türkiye devletleri kapsayan Müslüman ülkeleri, Müslüman ve Türk olmayan ülkeleri de sevgiyle, hoşgörüyle kapsayan, İsrail'i içine alan, yani Orta Doğu'nun bütününde, Türkiye'nin abiliğinde böyle bir birlik. Tabii ki her ülkenin kendi içinde özgür olduğu, kendi yapısını koruduğu. Ama hani yine böyle bu saygıya, sevgiye dayalı, hoşgörüye dayalı bir birlik.
Yani bu sizin söylediğiniz çok ideal bir şey. Yani ideal bir dünya bu. Özellikle işte ideal bir bölgede. Yani Türkiye'nin işte ilham kaynağı olacağı, belki de işte yönlendirebileceği böyle bir geniş bir uluslar topluluğu. Değil mi? Uluslar topluluğu. Şimdi bunlar tarihte olmayan şeyler değil. Bu zaman oluyor. Aslında hani Avrupa Birliği de, bugün Avrupa Birliği dediğimiz topluluk da böyle bir düşüncenin ürünüdür. Malum işte Fransa ile Almanya 2. Dünya Savaşı'nda işte birbirine karşı düşman savaşmış iki ülke. Ondan sonra yani aklı selim sahibi iki lider çıkıyor. Yani işte Fransa'da ve Almanya'da aslında bazı fikir adamları çıkıyor önce. Ondan sonra işte Moneler, Schumannlar vesaire. Arkadan da işte bakıyorsunuz işte Adenauer, işte De Gaulle falan ve diyor ki artık yani savaşmamız için bir sebep yok. Burada ortak olabilirsek iki tarafın refahını sağlayacak kadar bir potansiyel vardır. İşte demir, çelik zaten biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin doğuşu bir demir, çelik birliği olarak başladı iki ülke arasında. Ondan sonra bunu biraz daha genişletelim, birkaç ortak daha alalım dediler. Altılar oldu. Altılar oldu ve gayet iyi bir sonuç alınmaya başladı. Ve bunlar düşünün yani buna yani birkaç yıl öncesine kadar İkinci Dünya Savaşı'nda karşı cephede savaşmış insanlar. Demek olabiliyor. Ondan sonra altılar derse 12'ler vesaire vesaire. En sonunda işte Avrupa Ekonomik Topluluğu derken en sonunda işte Avrupa Birliği olarak devam etti. Şimdi yani bazen idealler de gerçekleşebiliyor. Bunun için benim bir kere sağduyu, aklı selim bir liderlik lazım. Yani iş başında bulunanların bunun bilincinde olması lazım. Popülist olmaması lazım. Eğer siz işte halka yanlış mesajlar verirseniz, onları kışkırtırsanız, onlar da düşmanlıklarını devam ettirirler. Yok eğer derseniz ki bakın, düşmanlıkları bir tarafa bıraksak da, ortak olsak, işte ortada müthiş böyle bir potansiyel var. Özellikle Orta Doğu'da. Yani değil mi bu petrol gibi değil mi? Önemli bir kaynak. Ya gene şunları biz bir arada çalışalım. Şimdi bakın denizin dibinde, Akdeniz'de bir takım imkanlar var. Potansiyel olduğu söyleniyor. İşte araştırmalar yapılıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani dünyanın refahını sağlayacak, sadece bölgenin değil belki dünyanın refahını sağlayacak, sıkıntılarını giderecek imkanlar varken yani bunu görüp de savaşacağına ortak ol demek lazım. Şimdi bu yani işte sağduyu liderlik gerektiren bir şey. Umarım yani bu Orta Doğu'da da aynı şekilde işte vaktiyle dediğimiz gibi işte Avrupa'da olduğu gibi böyle bir zihniyet hakim olur ve insanlar gerçekten kucaklaşır. Tabii Türk kültüründe bu var. Türk kültüründe bu var. Yani bizim belki de görevimiz, yani hakikaten tarihi bir görev, bunu diğerlerine de telkin etmek, diğerlerine de aşılamak ve modelimizi de o şekilde geliştirmek.
Çok doğru, kesinlikle.
Evet, gayet şey, liderlik önemli. Yani dünyayı iyiye, güzelliğe sürükleyen de iyi lider oluyor.
Tabii.
Güzel ahlaklı.
Evet, özellikle önemli oluyor.
Tabii. Dürüst, namuslu, Allah'tan korkan, güzel inançlara sahip insanlar.
Evet,
çünkü aksi olduğunda dünyanın ne hale geldiğini gördük. Yani
tabii.
Hitler gibi, Mussolini gibi,
Stalin gibi.
Yani yanlış inançlara sahip
tabii.
insanların dünyayı nereye sürüklediği. Onların o yanlış ideolojiler, işte faşist, komünist ideolojilerin temelindeki 1850'lerde çıkan işte Darwinizm fikirleri, onların topluma yönlendirilmesi, yani güya tesadüfen meydana gelmiş olan bütün varlık alemini öyle iddia ediyorlar. Allah'ın yarattığı açık bir gerçektir, bilimsel bir gerçektir şu anda. Onun getirdiği Marksizmin ona sahiplenmesi, faşizmin ona sahiplenmesi, kendi ideolojilerin temellerine oturtması, bunları dünyayı dünya savaşlarına götürdü. Avrupa'yı yıktı. Yani bunlar hep o yanlış ideolojilerin sonucunda dünya hercümerç oldu. O nedenle şimdi güzel, doğru inançların ve bütün dinlerdeki inanan insanların birlikte hareket edip o kötülüğe karşı, radikalizme karşı, teröre karşı, eğitimsizliğe karşı, adaletsizliğe karşı, merhametsizliğe karşı işbirliği içinde olmaları, değil mi? Yani bütün ülkelerin farklı dinlere mensup insanların, inananlarının dünyadaki kötülüğe karşı fikri anlamda, ahlaki anlamda, kültürel anlamda güzel bir mücadele yürütmeleri dünyayı güzelliğe sürükleyecek.
Tabii. Şimdi efendim, yani şimdi dünyada maalesef işte son yıllarda bir taraftan böyle ayrımcılık, nefret, düşmanlık falan gibi duygular yayılıyor. Ama öte yandan da bakıyorsunuz gene de aklı selim sahibi bir takım insanlar bir araya gelip buna karşı çıkıyor. Ve işte dediğiniz gibi işte dayanışmayı, kardeşliği, yakınlığı falan savunarak bir takım şeyler bulmaya çalışıyorlar, bir takım çareler arıyorlar. Örneğin bu arada akla gelen işte Medeniyetler İttifakı falan gibi bir takım girişimler de yapılıyor. Yani yani farklı kültürlerin bir araya gelmesi, farklı din etnik grup mensuplarının, değil mi? Ki buna Birleşmiş Milletler de sahip çıkmıştır. Türkiye'de tabii bunun başını çekenler arasındadır. İspanya ile birlikte biliyoruz tabii bunu. Yani bu tür girişimlerin de yaygınlaşması, güçlenmesi son derece önemlidir tabii.
Evet.
Zaten hani o kadar ters bir şey ki insanlığa, vicdana, bizim kültürümüze, hani güçlü zayıfı ezer mantığını siz topluma adapte etmeye kalkarsanız işte bundan savaş çıkar, terör çıkar. Halbuki güçlü zayıfın elinden tutar. Güçlü zayıfı korur, kollar. Ona yardımcı olur. Yani olması gereken bu. Zaten o anlayış yerleştiği an dünyada ne savaş kalır, ne terör kalır, ne ekonomik kriz kalır. Yani ekonomik krizin de en büyük sebebi o değil mi? Yani insanların bencilleşmesi, elinde varlık olan, mal olan elindekini tutarsa, yani bunu topluma yaymazsa, illa bunu gidip hani karşılıksız vermesi de gerekmiyor. Bir şekilde hareketlendirmek için, hatta ekonomik krizdeki slogan oydu ya, işte hani harca, bir şey al, dönsün ekonomi. Doğru. Yani insanlar zaten hani o bizim Osmanlı kültüründeki gibi, ben siftahımı yaptım, yan tarafa gidin, o da siftah yapsın. İşte hani gideyim ben de harcayayım ki benim elimdekinden karşımdaki de faydalansın. Bu bakış açısıyla olursa dünyada zaten ekonomik kriz diye bir şey kalmaz ve hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Çünkü toplam varlık herkesi zengin etmeye yeterli.
Sadece
o şu anda yeterince kullanılmıyor, ortada dönmüyor. Onun için dediğiniz gibi yani bunlar çok önemli idealler. Ama çok uzak şeyler de değil. Yani
ona sahip çıkmak lazım.
Evet, dediğiniz gibi yani akil insanların buna gerçekten sahip çıkıp bu konuda ciddi bir çaba göstermesi lazım. Bunun sonucunda mutlaka olacaktır. Çünkü hani tarihe baktığımızda yani bir hayata, çok kısa bir hayata sığdırdığı Atatürk'ün çok önemli şeyler var. Yani çok daha belki bazı açılardan zorunu başarmış o zaman. Niye olmasın? Yani elbette, şu anda teknoloji, elbette, iletişim o kadar gelişmiş durumda ki eğer birileri buna güçlü bir şekilde sahip çıkarsa artık dünyayı değiştirmek sebepler açısından da eskiye göre daha kolay. Hı-hı, yani hı-hı, yeter ki bunda kararlılık gösteren insanlar olsun. Evet. İyilikten bahseden, kötülükten men eden, hı-hı, iyiliği tavsiye eden insanlar olsun.
Evet.
Yani şimdi güçlünün zayıfı koruması hakikaten o bir ahlaki bir görev, insani, vicdani bir şey. Ama tabii insanların kurduğu şimdi sistem kendi kendilerini yemiş oluyor. Mesela Amerika 600 küsur milyar dolar silahlanmaya ayırıyor. Bakın. Bu bütün dünyayı ihya edecek bir rakamdır.
Tabii.
Yani sadece Somali'nin 2 milyar dolara kalkınacağını düşünürsek, bakın. Yani tabii, insanlar adaletsizliği kendi elleriyle meydana getiriyorlar. Halbuki bunlar hep böyle hırs, karşıdakini düşman adletme, yani güvenlik politikaları, böyle hep bu tip korku, endişe, radikalizmden çekinme, hep bu dediğin fikirlerin, ideolojinin dünyaya getirdiği belalardan korunma psikolojisiyle yapılmış. Onu yaparken dünyanın birçok insanı aç kalabiliyor orada. Evet. Halbuki yeterken tabii, dünyanın tabii, kaynakları birbirine.
Evet.
O yüzden biz şimdi o şeyi böyle karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, insancıl, vicdani bir dünyaya çevirdiğimizde otomatikman bir zenginlik.
Tabii.
Hem maddi anlamda bir zenginlik, hem manevi anlama esas oturan bir zenginlik. İkisini birbirine getiren bir zenginlik olacak.
Doğru.
Ve Türkiye hakikaten sizin de biraz evvel arz ettiğiniz gibi bu konuda önemli bir rol oynayacak inşallah.
Evet. Yani bu konumdadır. Yani bu
herkes böyle görüyor. Yani hem Orta Doğu ülkelerinin beklentileriyle, hem de dikkat, hatırlarsanız Amerika Başkanı gelip
mecliste evet, tabii,
söylemişti. Tabii, 21. Tabii. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak diye.
Evet.
Bu şeyleri düşünerek, yani böyle altyapısı olan bir söyledi o. Türkiye'nin önemli rolü. Değil mi?
Tabii. Yani bunu iyi değerlendirmek lazım. Yani bu, yani bu fırsat hakikaten önemli bir fırsat Türkiye için. Şimdi bazen tabii biz çok iç problemlerimizde, iç kavgalarımızda çok enerji ve vakit kaybediyoruz. Yani bunları bir tarafa bırakıp da şöyle bir bu fırsatlara bir bakabilsek, Türkiye'nin bu konuda yapacağı çok şey vardır muhakkak.
Biraz da bizi iç meselelerimizle uğraştırmak da istiyorlar herhalde ki, hani Türkiye'nin çok da güçlü olmasını istemeyenler
yani
açısından.
Evet, yani böyle bir yaygın bir görüş vardır. Yani işte bizi bölmek isterler, bizi işte böyle. Şimdi yani uluslararası ilişkilerde her şey böyle süt liman değil. Muhakkak ki işte şu veya bu nedenle çıkar çatışması olduğu zaman her ülke kendi çıkarları için diğerlerine karşı bir tavır almak zorunluluğunu duyar. Dolayısıyla bütün mesele ülkenin buna karşı bilinçli olması, bunun farkına varması ve kendi yolunda yani devam edebilme gücüne sahip olmasıdır. Yani efendim işte yani bizi zayıflatmak isteyebilirler. Ama biz zayıf mıyız? Hayır, değiliz. Zayıf değilsek biz yolumuza devam edelim.
Çok doğru.
Yani bu bundan etkilenip de veyahut da bunlara da karşı da düşmanca efendim bak işte acaba bu bize ne yapmak istiyor vesaire. O zaman biz buna karşı da şunu yapalım falan. Yani değil. O zaman bunun sonu gelmez.
Evet.
Bunun sonu gelmez.
Evet, kesinlikle.
Ya yani biz efendim iyi bir konumdayız. Potansiyelimiz var. Efendim halkımızın bir dinamizmi var. Yapabileceğimiz çok şey var. Onları yapalım yani şimdi.
Çok doğru.
Yani efendim o böyle yapmak istiyor bize karşı şöyle. Onları bırakalım artık.
Evet.
Onları bırakalım, enerjimizi boşuna tüketmeyelim.
Çok
çünkü bu enerji vardır. Bu enerji vardır ve bu enerjiyi eğer yerinde kullanabilirsek çok mesafe kat edebiliriz.
Tabii siz güçlüyseniz, siz zaten doğru bildiğiniz yolda sabırla, sebatla devam ediyorsanız, adaletten, haktan ayrılmıyorsanız, size kötülük niyetiyle bakana bile siz adil bir şekilde düzgün tabii, davranıyorsanız tabii, mutlaka tabii, günün sonunda başarı gelir. Tabii. Bizim hani iç problemlerimiz deyince tabii en önemli problemimiz belki de terör sorunu. O konuda görüşünüzü almak istiyorum ben. Şimdi bir takım tabii yıllardan beri bir mücadele veriliyor. Ama burada eğitime dayalı mücadelenin eksik olduğunu düşünüyorum ben. Aslında asıl konuyu çözecek olan tamamıyla kültürel bir faaliyet, eğitimsel bir faaliyet. Çünkü karşı tarafta bu terörü yapan insanlar bir ideolojiye dayandırarak bunu yapıyorlar. Yani Marksist dediğiniz görüşe dayanan bir fikir sistemleri var ve o fikir sistemi içinde de zaten polise saldırmak, askere saldırmak, terör meydana getirmek çok doğal. Bunun bir sonucu. Dolayısıyla bunun yanlışlığını onlara anlatmadan bu işi çözmek çok da mümkün gözükmüyor. Hani işte daha fazla ekonomik imkan sağlanırsa vazgeçerler. Yani bu çok mesela gerçekçi gözükmüyor. Sıcak çorba verdiniz diye adam elindeki silahı bırakıp dağdan inmez. O dağa giderken bilmiyor mu oradaki imkanları? Veya işte hani aile kurmaya teşvik edelim. Yani bu çok mesela hani kişisel bir takım insanlara çözüm olabilir ama işin bütününü düşündüğümüzde o silahı tutan ellerdeki kafa, o eli yönlendiren kafayı değiştirmek lazım. Bunun için de çok ciddi anlamda onların o Marksist-Leninist propagandalarına karşı propaganda yapmak, bilimsel çalışma yapmak lazım diye düşünüyoruz. Sizin bu konudaki evet, görüşünüz?
Evet, şimdi tabii terörle mücadele için tabii kullanılan yöntem genelde dünyada işte tabii onu yani askeri güçle evet, bastırmaktır. Yani iş oradan başlıyor.
Evet, o bir şekilde ama, gerekli
ama,
zaten.
Ama tabii yani bunun her zaman ve her yerde başarılı olamadığını da gördük. Dolayısıyla sadece silahla falan halledilecek bir mesele değil. Bu çok acı tecrübelerden sonra nihayet Türkiye'de de bütün ilgililer tarafından kabul edilen bir gerçek. Bütün ilgililer derken sadece siyasetçiler değil, siyasetçiler tabii o buna çok önemli tabii. Ama bir de mesela ordu bile yani bu bunun farkında. Ve nitekim son zamanlarda yani Türk ordusundan gelen ses efendim bu yalnız bizim halledeceğimiz bir şey değil. Yani sadece kuvvet halinde de yani siz de siyasetçiler efendim veyahut da işte yani ülkenin siyasal geleceğine hakim olan güçler sizler yani meclisiyle efendim işte kurumlarıyla sizler bu işi yapacaksınız. Bu meselenin çözümü siyasal bir çözümdür, sosyal bir çözümdür, ekonomik bir çözümdür. Bunu yapacak olanlar sizlersiniz gibi mesajlar veriyor Türk ordusu. Yani bu doğru. Yani doğru tespitler bunlar. Ya bu çok önemli. Bu doğru tespitlere kolay kolay varılmadı. Çünkü evet, bundan önce efendim işte hani biz kuvvetle bu işi bastırırız falan ama tabii iş o kadar büyük boyutlar, ciddi boyutlar aldı ki artık anlaşıldı ki bununla yetinmek doğru değil. Şimdi tabii dediğiniz gibi yani eğitim, ondan sonra sosyal transformasyon, o bölgenin efendim ekonomik bakımdan kalkınması vesaire, bütün bunlar çok önemli. Kültür çok önemli. Bunlara da yer vermek lazım. Yalnız şunu da eklemem lazım. Bu olay yani bu buradaki Kürtçülük hareketi etnik bir hareket. Yani bunu da bir gerçek olarak görmek lazım. Şimdi bu Kürtçülük hareketi nereye kadar gider? Şimdi orada tabii bir dediğiniz gibi yani orada işte o eğitimin devlet politikasının iyi anlatılması vesaire gibi faktörler de çok önemli. Ama yani bu çok kompleks bir olaydır. Yani sadece son yıllarda yani bunun ne kadar kompleks bir problem olduğunu artık görüyoruz. Yani şimdi bunun örnekleri de işte dışarıda da görülüyor. Yani başka ülkelerin de böyle problemleri oldu. Yani terör olayları. Bir kısmı bu terör olaylarının üstesinden gelebildi. Nasıl gelebildiği hakikaten incelenmeye değer yani. İşte bilmem işte İngiltere'nin, İspanya'nın vesaire. Dolayısıyla bu çok boyutlu bir, yani bu kadar kompleks bir şey, çok boyutlu bir siyaset gerektiriyor. Yani sadece silahlı olmuyor. Sadece efendim işte propaganda ile olmuyor. Sadece eğitimle de olmuyor. Sadece ekonomiyle de olmuyor. Yani hepsini bir arada çok esaslı bir şekilde bunu değerlendirip götürmek lazım.
Doğru. Şeyde burada tabii işin terör boyutunu ortaya çıkaran şey ideolojik diye düşünüyorum. Ha, çünkü şöyle yani mesela Kürt vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı, ciddi bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktan çok mutlu. Yani İstanbul'da yaşayan bir sürü Kürt vatandaşımız var. İş yapan, iş adamı olan.
Tabii.
Gayet mutlular. Herkesle ilişkileri iyi. O Kürt olmalarından dolayı hiçbir dezavantajla karşılaşmadan istedikleri her şeyi rahatça yaşayabiliyorlar. Şimdi bunun dışında Kürt olup bir takım sorunları olan, özellikle Güneydoğu'da, Doğu bölgesinde yaşayıp belki bunların düzeltilmesini isteyen Kürt vatandaşlarımız da var. Ama bunların o tip bir ideolojiye sahip olmayanları bunu silahla, terörle, askerlere kurşun sıkarak, polislere kurşun sıkarak yapmaktan yana değil ki. Yani aslında programın başından beri konuştuğumuz şey, o insan hani vicdan sahibi, akıl sahibi bir insansa sorunlarını dile getirerek, demokratik yollarla, işte kendini anlatarak çözmeye çalışacaktır. Ama ne zaman bunun çözümü silahlı terör eylemi diye birileri ortaya çıkıyorsa bunun arkasında mutlaka ve mutlaka o ideoloji çıkıyor. Çünkü ancak hani o tip bir ideolojiyle yola çıkan insan masum birisini öldürmekte kendine hak görüyor. Yani bu sadece o terörde değil. Mesela hani İslam adına yapılan terör var. Yani gidip mesela masum insanların canına kıyabiliyor. Bunu da kendince din adına yaptığını söylüyor. Mesela hani asla dinimizin içinde olmayan, hiçbir şekilde açıklaması yapılamayacak bir eylem. Yani hep sevgiyi, şefkati, merhameti anlatan dinimiz adına birisi çıkıyor. Kim olduğunu bilmediği birilerini sadece başka bir dine mensup diye veya onu bile bilmeden gidip toplu bir yerde bir eylem yapıyor. Orada kimin öleceğine malum yani. Bu mesela akıl alacak bir şey değil. Onun da aslında arkasındaki görüş aynı. Yani işleri vahşetle, kanla çözmeyi öneren o işte bunun bir ucu gitmiş vahşi kapitalizm olmuş, işte komünizm olmuş, faşizm olmuş. O materyalist düşünceye dayalı fikir sistemine dayanıyor. O yüzden de bunun bilimsel yöntemle çok iyi anlatılıp çürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani çünkü böyle olduğu zaman ne olacak? Yeni yetişen nesil en azından kolayca kandırılabilir bir nesil olmayacak. Ne onu alıp bir tarafa çekip işte komünist yapıp dağlara çıkartabilecekler, ne öbür tarafa çekip yobaz yapıp din adına terör yapacak hale getirebilecekler. İtidalli, aklı başında, orta yoldan giden, herkese sevgiyle, saygıyla bakmayı bilen, gerçekten herkesin görüşüne saygı duyan. Şimdi bu kültür de Türkiye'de yeni yeni yerleşiyor diye düşünüyorum. Çünkü işte son dönemlerde birçok şey gündeme geldi. İşte yargılanmalar, adaletin hızlı ortaya çıkamıyor. Aslında bu Türkiye'nin çok uzun yıllardır problemi. Yani çok uzun yıllardan beri birçok insan bundan mağdur oluyordu. Şimdi bu mağduriyet biraz daha yaygınlaşınca gündeme geldi. İnşallah o da çözülecek. Yani çünkü adalet herkese uygulandığı zaman gerçek bir adalet olacak.
Kuşkusuz.
Onun için iyiye doğru gittiğimizi düşünüyorum ama dediğiniz gibi bu konu çok kompleks bir konu. Her yönüyle ele alınması gereken bir şey.
Evet, doğru. Şimdi yani Türkiye başta da belirtmiştim. Yani adeta kabuk değiştiriyor. Yani işte ekonomik potansiyelin artması vesaire, bu dinamizm, efendim nüfusun artışı, dışa açılma vesaire. Şimdi bu dünyaya açılırken, işte kabuğunu kırarken tabii bazı sarsıntılar oluyor. Olacak da. Yani bugünkü sıkıntıları, bugünkü sürtüşmeleri öyle görmek lazım. Bunsuz zaten yani gelişme mümkün değil. Bu sıkıntılı dönemi geçireceğiz daha çaresiz. Ama işte bütün mesele yani iyi bir liderlikle, sağduyuyla, mümkün olduğu kadar diyalogla, yani kavga ile değil de anlaşarak, uzlaşarak bunu götürmektir. Yani adalet sistemi falanından bahsettik. Bakın yani şimdi ya bugün çok tartışılan bir konu. Ama yavaş yavaş o konuda da yani bir bilinçlenme, bir efendim işte yani bir farkına varma. Değil mi? Ya biz şimdiye kadar şöyle şöyle yaptık ama bu pek doğru değilmiş ya. Yani evet. Bunu düzeltelim. Yani bu sürecin içindeyiz. Yani gerçekler, yanlışlar ve doğrulara doğru gitme. Yani bu çok önemli. İşte bu sürecin içindeyiz şimdi.
Evet. O yüzden işbirliği içinde olmak, beraber hareket etmek, kötülüklerle, aşırılıklarla böyle olduğu gibi beraber aynı şekilde kol kola mücadele etmek günümüzde önemli bir unsur. Çünkü birlikten güç doğar. O güç de sevgi gücü, şefkat gücü, kapsayıcı, böyle kollayıcı, beraberlik gücü kötülükleri eritecektir dünyada. Bu bir kanun zaten. Biz o gönüllerin birliğini ve insani birliği, her türlü zenginliği, birliği sağlayabildiğimiz sürece, ki sağlayacağız inşallah Allah'ın izniyle.
O zaman iyimser olalım.
İyimser, tabii.
Mutlaka inşallah. O yüzden dünyanın güzelliğe kavuşmasına geçiş, o geçiş dönemi güzelliğe geçiş dönemi dediğiniz.
İnşallah.
Efendim, vaktimiz azaldı. Ben son bir şeyde de görüşünüzü almak istiyorum. Bu son Fransa işte sözde Ermeni soykırım iddiası ediyorlar. Gelişmelerle ilgili kısa bir yorumunuzu da alabilirsek aslında.
Şimdi tabii olayı biliyoruz hepimiz. Artık yani detaylı bir şekilde artık o kadar. Yani hepimiz böyle yani Fransız sisteminin bir uzmanı haline geldik. Çünkü böyle işte Fransız meclisi işte malum başta benim 1981'de 2001'de Ermeni soykırımını kabul eden bir yasadan hareket etti. Ondan sonra işte son olarak da bunun tartışılmasını dahi yasaklayan değil mi? Ve inkarı suç sayan yeni bir yasa çıkardı. Neyse ki işte en sonunda da Anayasa Konseyi yani en üst adli merci bunun Fransız Anayasası'na ve ayrıca Fransa'nın özgürlük beyannamesine aykırı olduğunu tespit ederek bunu iptal etti. Şimdi iptal etmesi hakikaten çok önemli bir olay. Demek ki her şeye rağmen Fransa'da gene de yargıçlar varmış. Hani yargıçlar varmış veyahut da sağduyu sahibi insanlar varmış. Nitekim yani sağduyu sahibi insanlar yalnız bu yargıçlar yani bu şeydeki bu konseydeki 11 hukukçudan ibaret değil. Biliyorsunuz hem meclisten hem senatodan 140 kişi
imza.
İmza ile anayasa mahkemesine yahut anayasa konseyine başvurdu. Yani demek ki yani yasama organlarında da böyle biraz daha sağduyulu insanlar var. Yani şimdi bu tür şeyler maalesef bazen nasıl oluyor? İşte çıkarları gereği, siyasal çıkarları gereği birkaç tane işte politikacı çıkıyor. Gidiyor işte mecliste bir yasa tasarısı koyuyor. İşte beni soykırımının kabul edilmesi veyahut da işte inkarının suç sayılması. Şimdi bakın yani hatırlayacaksınız mecliste bu görüşüldüğü zaman ya topu yani 50 kişi falan vardı. 550 kişilik bilmemizde yani %10 falan yani. Bununla geçiyor. Bunlar işte şu veya bu nedenle ne olduğu da belli. Şimdi seçim öncesi özellikle işte şimdi malum işte Fransa'da seçimler olacak. Ermeni kökenli seçmenlerin oylarını kazanmayı hedefleyen bir de ayrıca tabii Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin Ermenistan'a yapmış olduğu geçen Ekim ayında yaptığı bir seyahat vardı. Orada da angaje oldu kendisi. Ben bunu bu meseleyi getireceğim. İnkar ceza suç sayan ve cezalandıran yasayı mutlaka çıkartacağım dedi. Yani böyle bir angajmana da girdi. Yani bu hakikaten bir politik bir oyun bu. Politik bir oyun. Ama neyse ki en sonunda işte o şey. Şimdi bu bitti mi? Şimdilik bitti gibi görünüyor. Fakat tabii bunun tekrar gelmemesi yani ihtimalini ben görmüyorum. Yani maalesef tekrar yeniden getirilecek, bir şekilde getirilecek. Şimdi bu yıl belki olmayabilir. Şimdi zaten şimdi şu sıralar tabii seçim sonrası ilk öncelikli konu bu değil. Ama yani işte iki tarafta yani gerek Sosyalist Parti gerek de işte UMP yani işte bugünkü iktidardaki parti bir yerde kendilerini angaje ettiler. Bu kötü olan evet, bu. Yani evet. Eğer efendim nereden bir milletvekili çıksa da kendi seçim bölgesinde bir laf atsa konuda mesele yok. Dersiniz ki böyle geçin. Ama yani partilerin başkanları partiler adına efendim hele hele bu parti liderlerinden biri de hükümetteyse hani Sarkozy örneği. O zaman bir angajman oluyor. Devlet olarak angaja oluyor ki kötü olan o.
Şimdi, bağlayıcılığı yok mu efendim alınan kararın? Yani reddedilmesinin.
Şimdi iptal edildi.
İşte o iptalin...
Şimdi iptal edildi. Şimdi aynı şekilde gelirse Anayasa Konseyi tekrar müdahale eder. Ne yaptınız falan diye. Dolayısıyla bunun bir bağlayıcı, o anlamda bir bağlayıcı tarafı var. Fakat yeniden getireceğiz diyen Sarkozy'nin kafasındaki buna aynen tıpatıp onun fotokopisini getirmeyecek. Çok farklı bir takım ifadeler kullanarak ama sonuçta yine bunu inkar edemezsiniz diyecek. Yani evet. Şimdi o zaman yine aynı noktaya da gelinebilir. Yani o zaman da yine 140-150 neyse milletvekili çıkar yine Anayasa Konseyi'ne başvurabilir. O zaman yine iptal edebilir.
Zaten akıl alacak bir şey değil. Yani hani Fransa hem demokrasiden bahsedecek ki yani bununla ilgili ciddi bir iddiası olacak. Hem de herhangi bir şeyi söylemenin suç olduğu bir şey çıkartacak. Bu zaten nasıl olabilir ki yani? O görüş her ne olursa olsun sonuçta hani birilerini cinayete, hırsızlığa, hani bir takım suçlara teşvik eden bir şey değilse sadece geçmişe, tarihe dayalı ben şuna inanıyorum veya inanmıyorum demek nasıl suç olabilir? Yani özünde tamamıyla fikir özgürlüğüne aykırı şey. Umarız
fakat
ki tekrar
yani
gelse.
Anayasa Konseyi'nin yani bu böyle bir karar almış olması son derece önemli. Neden önemli? Yalnız Fransa için değil. Çünkü eğer Anayasa Konseyi bunu onaylasaydı ve bu yasa çıksaydı ve yürürlüğe girseydi o zaman diğer Avrupa ülkelerine veyahut hatta yalnız Avrupa değil başka diğer ülkelere de dünyanın birçok yerlerinde maalesef bu soykırımla ilgili yasalar kabul edilmiştir. Yani Arjantin'den tutun işte bilmem Uruguay vesaire Latin Amerika'da çünkü orada da geniş Ermeni toplulukları vardır. Güney Afrika'dan tutun bilmem işte Finlandiya'ya kadar İsveç'e kadar falan birçok ülkede böyle yasalar kabul edilmiştir. Ya meclis, millet meclisleri tarafından veyahut da bölgesel meclisler tarafından. Hı. Yani çünkü bazıları da eyalet sistemi vesaire vardı. Eyalet meclisi kabul ediyor mesela. Şimdi eğer Fransız Anayasa Konseyi bunu onaylamış olsaydı bu emsal oluşturacaktı ve çok, teşvik edecekti diğerlerini de. En azından onu da kesmiş oldu. Evet. O bakımdan olumlu bir hareket oldu.
Fransa'da ve özellikle hani son yaşanan saldırı olayları ile birlikte Almanya'da da biraz Avrupa'da ırkçılığın hafif hafif
ne yazık ki
sanki görülüyor biraz.
Öyle bir süredir neo-nazizm efendim veyahut işte faşist hareketler, ırkçılık, ondan sonra ayrımcılık vesaire din ve etnik gruplara karşı yalnız şimdi bu yanlış sözle de kalmıyor. Tabii söz iyi bir şey değil. Nefret yaratıyor çünkü. Evet. Ama sözün ötesinde şimdi saldırılar eylemler var. İşte onu görüyoruz. İşte Almanya'da oldu. Kaç defa Türklere karşı. İşte Fransa'da son olarak oldu. Hiç tahmin etmeyeceğiniz yerlerde falan Hollanda'da vesaire. Yani işte bunlar çok barışçı bilmem ne ülkeler. Buralarda da oluyor. Efendim yani bu son yıllarda ekonomik ve sosyal şartlardaki büyük değişim ve kötüleşme bu ülkelerde böyle bir takım etkiler. Hareketler yaratıyor. Evet. Yani artçı. Yani bu bir deprem, bu artçı etkileri oluyor. Bir bakıyorsunuz efendim işte olmayacak ülkelerde bilmem işte azınlıklara karşı veyahut da işte farklı öteki diye gördükleri, öteki diye gördükleri gruplara karşı böyle hareketler oluyor. Ve hareket dediğimiz gibi yani eylem şeklinde olunca tabii çok ciddi. Yani bu bunun işte yayılması Avrupa için de kötü. Tabii bizler için de son derece yani endişe verici. Çünkü başta da belirttiğimiz gibi 4-4,5 milyon Türk yaşıyor ya şeyde, Avrupa'da.
Tabii.
Onların geleceği de çok yani bir yerde geleceğini de tehdit eden bir durum.
Evet, son söz olarak benim anladığım Türkiye Orta Doğu ülkelerine örnek olduğu gibi Avrupa ülkelerine de örnek bir Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği Türkiye'ye muhtaçtır. Yani Türkiye'nin o güzel yapısına gerçekten muhtaçtır. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz programımıza.
Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık.
Evet. A9 ekranlarında Hayata Dair programımız bugün sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hayırlı günler efendim.